Ayrım 5. Sayfa 36. John çölün sessizliğinde düşünüyordu. Neyse ki bugün pazar kurulmayacaktı. Rodney'in kesintisiz çalışmaması için bir neden yoktu. Aklını çelen bir şey olmadan masasının başında oturuyor olmalıydı. Vekillerinin onu dalgın bulabileceklerine ilişkin kuşkularının yersiz olduğu zaten ortaya çıkmıştı. Şirketin en sevilen ve takdir edilen avukatıydı. Herkes onu istiyordu. Avukatlık mesleği açısından savaşı yarı yarıya kazanmış sayılabilirdi. John gururla, "Eğer ben olmasaydım her şeyi berbat edebilirdi," diye düşündü. Sonra Rodney'in amcasının önerisinden bahsettiği günü anımsadı. Konu köklü, giderek gelişen bir hukuk bürosu olan aile şirketleriydi. Ailesi Rodney'in hukuk sınavlarını başarıyla verdikten sonra şirketteki yerini alacağına kesin gözüyle bakıyordu. Yine de Harry amcanın ona çok parlak koşullarda ortaklık önermesi hiç beklemedikleri büyük bir fırsattı. John, onlara tanınan hiç beklemedikleri bu büyük fırsattan duyduğu sevinç ve mutluluğu ifade ederek Rodney'i coşkuyla kutlamış ama aynı anda da Rodney'in onunla aynı duyguları paylaşmadığını fark etmişti. Ve sonra onun ağzından dökülen o inanılmaz sözcükleri duymuştu. "Eğer bu öneriyi kabul edersem..." Ve John panik içinde haykırmıştı. Ama Rodney... Rodney'in ona döndüğünde yüzü hala gözlerinin önündeydi. Kireç gibi bembeyazdı. O zamana dek Rodney'in gergin bir insan olduğunu fark etmemişti. Elleri ter içindeydi, titriyordu. Koyu gözlerinde adeta yalvaran bir ifade vardı. "Ofis yaşamından nefret ediyorum, nefret." John onu anlıyordu. Şefkatle yanaştı. "Bunu çok iyi biliyorum sevgilim. Şimdiye kadar bunun senin için hiçbir ilginç tarafı olmadığının, ofisin havasız, zor, çetin ve yıpratıcı bir çalışma ortamı olduğunun farkındayım. Ama ortaklık çok farklı bir şey. Artık her şeyin çok daha fazla ilgini çekeceğinden, orayı çok daha fazla benimseyeceğinden eminim. Yani sence şimdiye kadar nefret ettiğim sözleşmeler, kontratlar, kira akitleri, satış sözleşmeleri, miraslar, mukaveleler, taahhütnameler, her neyse şimdi daha mı ilginç?" John onun bu hukuki terimlerle nereye varmaya çalıştığını bilemiyordu. Ama ciddi olduğunu sanmıyordu. Rodney bunları söylerken dudaklarında hafif alaycı bir gülümseme vardı. Ama gözlerinde derin bir keder okunuyordu. Ona yalvaran gözlerle bakıyordu. Tanrım, Rodney'i ne kadar çok seviyordu. "Ama Rodney, senin aile firmanızda çalışacağın zaten belliydi." "Ah, biliyorum, biliyorum bunu. Ama bu işten böylesine nefret edeceğimi bilemezdim ki." "Ama yani demek istediğin, aslında yapmak istediğin ne?" Ve Rodney hemen o anda heyecan ve coşkuyla haykırdı. "Çiftçilik yapmak istiyorum John. Little Mead çiftliği satılacak. Durumu kötü. Horley işi iyice boşlamış. Bu yüzden oldukça uygun bir fiyata satılacak. Çok iyi bir toprak. Bu fırsatı kaçırmamak gerekir." Ve sonra coşkuyla konuşmayı sürdürmüş, planlarını açıklamış ve kullandığı teknik terimlerle onu şaşkına çevirmişti. John, buğday arpa ekiminden ya da ürün hasadından, tohum geliştirmeden, hayvanların soylarından ya da süt veriminden hiç anlamıyordu. Tek yapabildiği kaygıyla mırıldanmak oldu. "Little Mead çiftliği. Orası Ashil Down'dan sonra değil mi? Yani her yerden kilometrelerce uzakta." "Ama toprak çok iyi John. Konum da öyle." Rodney yeniden yine coşkuyla anlatmaya başladı. John, onun hiç böylesine konuşkan, coşkulu ve ısrarcı olduğunu görmemişti. Tereddütle mırıldandı. "İyi de sevgilim, bununla yaşamımızı sürdürebilir, geçinebilir miyiz?" "Yaşamımızı mı?" "Ah, evet, mütevazi bir yaşamı elbette." "Evet, benim de kastettiğim tam olarak buydu işte. İnsanlar çiftçilikte pek para olmadığını söylüyorlar." "Doğru. Eğer şansın yaver gitmez de büyük yatırım yapamazsan öyle." "İyi ya, görüyorsun işte. Bu gerçekçi bir plan değil." "Aksine John, kesinlikle gerçekçi. Kendime ait ufak bir servetim olduğunu unutma. Çiftlikten sağlayacağımız gelire servetimden yapacağımız katkıyla rahatlıkla geçimimizi sağlayabiliriz. Düşünsene ne denli muhteşem bir yaşantımız olacağını. Çiftlikte yaşamak akıl almayacak kadar güzel bir şey. Olağanüstü. Senin bu konuda pek bir bilgin olduğuna inanmıyorum." "Tam aksine var. Annemin babasının Devonshire'da büyük bir çiftliği olduğunu ve çiftçilik yaptığını bilmiyor musun? Çocukken tatillerimizi orada geçirirdik. Hiç o kadar mutlu olduğumu anımsamıyorum. John içinden bu kesinlikle doğru olabilir diye düşündü. Erkekler çocuklardan farksız. Sonra yumuşak bir ses tonuyla onu ikna etmeye çalıştı. Bu doğru olabilir. Ama yaşam bir tatil değil. Geleceğimizi düşünmemiz gerekmiyor mu Rodney? O sırada Tony 11 aylıktı. Sonra ekledi. Unutma ki başka çocuklarımız da olabilir. Belki tek çocukla kalmayız. Bunun üzerine Rodney onu anlamlı bakışlarla süzdü. John da gülümseyerek başını salladı. John, yalnızca bunun bile çiftlikte yaşamamız için bir neden olduğunu görmüyor musun? Çocuklar için çiftlik yaşamından daha iyi bir şey olamaz. Kesinlikle sağlıklı bir yaşam. Taze yumurta ve süt, özgürce koşup oynayabilir, doğayı, hayvanları tanıyabilirler. Ama Rodney, düşünülmesi gereken başka şeyler de var. Onların okul eğitimi. Çocukların iyi okullara gitmelerini istemez misin? Bu da oldukça büyük bir masraf. Sonra giysi, kitap, diş ve doktor masrafları. Düzgün, iyi arkadaşları olmalı. İnsanın yalnızca isteklerinin peşinden koşması olanaksız Rodney. Bunu yapamazsın. Eğer bu dünyaya çocuk getiriyorsan, onun geleceğini düşünmek zorundasın. Onlara karşı sorumlulukların var. İtiraz eden Rodney'in ses tonu biraz önce olduğu kadar ısrarcı değildi. Ama orada çok mutlu olabilirler. Bu gerçekçi değil Rodney, gerçekten değil. Eğer o avukatlık bürosuna ortak olursan, günün birinde yılda 2000 sterlin bile kazanabilirsin. Neden bunu yapmayasın ki? Bu kesin. Harry amcam bundan çok daha fazlasını kazanıyor zaten. Görüyorsun işte, böylesine muhteşem bir teklifi elinin tersiyle itemezsin. Bu büyük aptallık olur. Bu son sözcükleri öylesine bir kararlılıkla söyledi ki, artık hiçbir itirazı kabullenmeyeceği açıkça anlaşılıyordu. Bu konuda asla taviz vermemesi gerektiğinin farkındaydı. İkisi için düşünmek ve karar vermek zorundaydı. Madem Rodney kendisi için neyin doğru olduğunu göremeyecek kadar kördü, sorumluluğu onun alması gerekiyordu. Bu çiftçilik fikri o kadar boş, aptalca ve saçmaydı ki. Rodney bazen küçük bir erkek çocuk gibi davranıyordu. John bu gibi durumlarda kendini çok daha güçlü ve anaç hissediyordu. ''Sakın seni anlamadığımı ve duygularını paylaşmadığımı düşünme Rodney.'' dedi. ''Seni anlıyorum. Hatta çok iyi anlıyorum. Ama bu fikrin kesinlikle gerçekçi değil.'' Rodney sözünü keserek çiftçiliğin ciddi ve gerçek bir iş olduğunu söyledi. Evet ama bizim durumumuzda söz konusu bile olamaz. Konu hepimizin yaşamı, geleceği, gelişmekte olan muhteşem bir aile şirketinde olağanüstü bir başlangıç yapma fırsatı geçti eline. Amcanın yaptığı gerçekten de olağanüstü bir teklif. Bunu biliyorum. Bu beklediğimden çok daha iyi bir öneri. Böyle bir öneriyi reddetmemelisin. Reddedemezsin. Sonra tüm yaşamın boyunca bundan dolayı pişmanlık duyar, kendini suçlarsın. Rodney homurdandı. Lanet olası büro yaşamı. Oh Rodney, bundan gerçekten de bu denli nefret ediyor olamazsın. Evet ediyorum. Düşünsene 5 yıldır bu işin içindeyim. Ne hissettiğimi bilmem doğal değil mi? Alışırsın. Üstelik artık her şey farklı olacak. Tamamen farklı. Artık ortak olacaksın. Bu durumda işin çok daha fazla ilgini çekeceğinden eminim. Tabii karşı karşıya geleceğin insanların da. Göreceksin Rodney, çok mutlu olacaksın. Rodney onu üzgün, kederli bakışlarla süzdü. Sevgi vardı, çaresizlik vardı bu bakışlarda ve bir şey daha. Hep olup yavaş yavaş kaybolan bir şey. Son bir umut kıvılcımı. Mutlu olacağımı nereden biliyorsun diye sordu. John hemen kararlılıkla yanıt verdi. Olacağından eminim. Göreceksin. Bana güven. Ve onu kararlılıkla, teşvik eden bakışlarla süzdü. Rodney hüzünle iç çekti ve sonra birden, ''Peki öyleyse.'' dedi. ''Senin dediğin gibi olsun.'' ''Evet.'' diye düşünüyordu John. Son anda kıl payı başarmıştı bunu. Kararlılığıyla Rodney'in boş bir heves uğruna kariyerini mahvetmesini engellemişti. ''Erkekler.'' diye düşündü. ''Kadınlar olmasa hayatlarını aptalca mahvedebilirler.'' Ama kadınlarda istikrar, gerçekçilik ve dayınga duyguları öylesine sağlam ki. Evet, Rodney onun gibi bir eşi olduğu için çok şanslıydı. Saatine bir göz attı. 10:30'a geliyordu. Daha fazla ilerlemesinin bir anlamı yoktu. Özellikle de, parantez içinde gülümsedi, gideceği belli bir yer olmadıktan sonra. Omzunun üstünden geriye baktı. İlginçti ama Han'dan çok fazla uzaklaşmıştı. Han doğayla öylesine bütünleşmişti ki ayırt bile edilemiyordu. Fazla uzaklaşmamalıyım diye düşündü. Yoksa kaybolabilirim. Böyle düşünmesi saçmaydı. Hatta komikti. Hayır, belki de değildi. Uzaktaki tepeler bulutlarla iç içe geçmişlerdi. Seçilemiyorlardı bile. İstasyon ise tamamen gözden kaybolmuştu. John etrafına ilgiyle bakındı. Ne bir şey ne de insan vardı. Issızdı. Oracıkta yere çöktü. Çantasını karıştırarak blok notuyla dolma kalemini çıkardı. Mektup yazacaktı. O andaki duygularını, içinden geçenleri biriyle paylaşmak istiyordu. İyi de kime yazmalıydı? Lionel West'e mi? Janet Ennismore'a mı? Dorothy'ye mi? Belki de en iyisi Janet'a yazmalıydı. Dolma kaleminin kapağını çıkardı, okunaklı yazısıyla duygularını kağıda dökmeye başladı. Sevgili Janet, bu mektubu sana nereden yazdığımı tahmin bile edemezsin. Çölün ortasında mahsur kaldım. Trenimi kaçırdım. Ne yazık ki haftada 3 gün tren var. Burada yalnızca bir Hintli tarafından işletilen bir han, çok sayıda tavuk, bana şüpheli bir tip gibi görünen bir Arap ve ben varız. Konuşabileceğim kimse olmadığı gibi yapabileceğim bir şey de yok. Bunun nasıl hoşuma gittiğini anlatamam. Çöl havası muhteşem. Tertemiz ve inanılmayacak kadar taze. Ve mutlak bir sessizlik. Bu sessizliğin insana ne denli iyi geldiğini anlaman için yaşaman, hissetmen gerek. Yaşamımda uzun yıllardır belki de ilk kez düşüncelerimi duyuyor, hissedebiliyorum. Yaşam öylesine hızlı akıp geçiyor ki koşuşturmaktan hiçbir şeye zaman ayıramıyorsun. Belki bunu değiştirmek olanaksız. Ama bence zaman zaman düşünmek ve kendini yenilemek, enerji toplamak için de zaman ayırmak gerekiyor. Yalnızca yarım gündür buradayım ama şimdiden kendimi çok daha iyi hissediyorum. Kimse yok, yalnızım. İnsanlardan uzaklaşmayı, yalnız kalmayı bu denli özlemiş olduğumu hiç bilmiyordum. Yüzlerce kilometrelik bir çevrede kum ve güneşten başka hiçbir şey olmadığını bilmek gergin sinirleri öylesine yatıştırıyor ki. John'un kalemi kağıt üzerinde aynı şekilde kaymayı sürdürdü. 3. Bölüm. John yazmayı bırakıp saatine baktı. 12'yi çeyrek geçiyordu. 3 mektup yazmıştı. Dolma kaleminin, mürekkebinin ve mektup kağıtlarının neredeyse bitmiş olduğunu fark etti. Bu durumdan hoşlanmadı. Çünkü daha mektup yazmak istediği insanlar vardı. Kısa bir süre sonra sürekli olarak aynı şeyleri yazdığını fark etmişti. Güneş, kumlar, yalnız kalıp dinlenmenin, düşüncelere dalmanın güzelliği filan. Her ne kadar gerçek olsa da aynı konuyu her defasında yeni baştan farklı bir şekilde ifade etmek zorunda kalmak ister istemez insanı çok yorabiliyordu. Esnedi. Güneş insanı uyuşturuyor, uykusunu getiriyordu. Öğle yemeğinden sonra uzanıp biraz uyuyacaktı. Ayağa kalktı ve ağır ağır hana doğru yürümeye başladı. Acaba Blanche ne yapıyordu? Çoktan Bağdat'a, kocasının yanına ulaşmış olmalıydı. Bu son kocası iğrenç bir adam olmalıydı. Zavallı Blanche, böylesine bir düşkünlük. Keşke o yakışıklı genç veteriner Mary Marston'a aşık olmamış olsaydı. Rodney gibi iyi, düzgün bir insanla karşılaşsaydı. Her şey bambaşka olabilirdi. Zaten Blanche'ın kendisi de Rodney'in iyi ve cazip bir insan olduğunu kabul ediyordu. Ama o kadar da değil. Blanche, Rodney hakkında bir şey daha söylemişti. Neydi bu? Rodney'in de gözünün dışarıda olduğu gibi bir şey. Sıradan, rastgele bir ifade işte ve kesinlikle yanlış. Kesinlikle gerçek dışı. Rodney asla, asla, bir kez bile. Daha önce de olduğu gibi yine aynı düşünce bir an içine aklından geçti. Randolph denilen kız. Neden sanki durmadan aklına bu kız takılıyor diye düşünüyordu John öfkeyle. Fark etmeden adımlarını hızlandırdı. Sanki böylelikle istenmeyen düşüncelerden kurtulmak ister gibiydi. Sanki Rodney. Bunda bir şey yoktu ki. Hiçbir şey. Asıl neden Myrna Randolph'un kendisiydi. Uzun boylu, esmer, çekici, cilveli bir tip. Bir erkekten hoşlandığında bunu gizlemeye bile çalışmayacak kadar kendinden emin, küstah bir kız. Açık söylemek gerekirse bir aralar Rodney'e aklını takmıştı. Durmadan onun ne kadar mükemmel bir insan olduğunu söylüyordu. Sürekli teniste onunla eş olmak istiyordu. Hatta partilerde bile tam karşısına oturup gözlerini ondan ayırmıyordu. Tabii Rodney'in de bundan hoşlanmadığı söylenemezdi. Aynen tüm erkekler gibi. Onun yerinde hangi erkek olsa kendini şımartılmış hissetmez miydi? Hatta Rodney kendisinden çok daha genç, şehrin en güzel ve çekici kızlarından biri sayılan bu kızın ilgisinden hoşlanmasa bu çok daha gülünç olurdu. John kendi kendine mutlulukla, eğer bu konuda çok akıllı ve doğru davranmamış olsaydım diye düşündü. Bu kritik durum karşısındaki soğukkanlılığından dolayı kendiyle gurur duyuyordu. Durumu çok ama çok iyi idare etmişti. Ve her şeyi sakince, üzerine gitmeden çözümlemişti. Rodney, kız arkadaşın seni bekliyor. Onu bekletme. Kim mi? Tabii ki Myrna Randolph. Ah evet sevgilim, tabii ki o. Kız kendini bazen gerçekten çok komik duruma düşürüyor. Rodney homurdanmıştı. O kızla tenis oynamak istemiyorum. Başka takımda oynasın. Rodney, lütfen kabalaşma. Onunla oynamalısın. Bu durum karşısında doğru hareket buydu. Olayları hafife almak, umursamazmış gibi davranmak. Bunun arkasında ciddi bir şey olamayacağından emin görünmek. Sürekli homurdanmasına ve kızmış gibi görünmesine rağmen durum aslında Rodney'in de hoşuna gidiyor olmak. Myrna Randolph tüm erkeklerin belli etmek istemeseler bile çok çekici bulduğu ve elde etmek istediği tipte bir kızdı. Kaprisliydi. Hayranlarını aşağılar, onlara yukarıdan bakar, kaba sözcüklerle kırar ama sonra bir bakışla, bir göz süzmeyle yeniden peşinden koşmalarını sağlardı. Gerçekten de iğrenç bir kız diye düşündü John hiç alışık olmadığı ve ona hiç yakışmayan bir öfkeyle. Evliliğimi yıkmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Rodney bundan dolayı suçlamıyordu. Suçlu olan o kızdı. Erkeklerin aldanması kolaydı. Üstelik de o sırada Rodney ile yalnızca yaklaşık 10 yıllık evliydiler. Yoksa 11 miydi? Yazarlar 10. yılın evlilikte tehlikeli bir dönem olduğunu söylüyorlardı. Genellikle 10. yılda taraflardan birinin yoldan çıkmaya eğilim gösterdiğinden bahsediliyordu. Bu durumda yeniden sular durulup, huzurlu günlere dönülünceye kadar dikkatli davranıp, elinden geleni yapmak gerekiyordu. Rodney ve o bunu başarmışlardı. Hayır, bundan dolayı Rodney'i suçlayamazdı. Hatta onları öpüşürken yakalamış olsa bile. Hem de öksü otunun altında. Dipnot 1. Öksü otu. Koyu yapraklı ve parlak beyaz taneli bir çam bitkisidir. Eski Kelt papazları bitkinin kutsanmış olduğunu ve ince dallarının büyü yapmak için insanlara verildiğini düşünürler. Avrupalılar Noel'de evlerini öksü otu ile dekore etmektedirler. Bazı yörelerde bu ağacın altında öpüşünce kutsanacağına inanılır. Ayrım sonu. Sayfa 47.